Şeker.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Onlar bile
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Evrim Ölçer Özüner bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, yaşayan insan hazinelerinden bahsettik ve geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığında yaşayan insan hazineleri aslında bir nevi gün yüzüne çıkmış oldu, ödülleri verildi. Sanıyorum 20 kişiye ödül verildi, öyle değil mi bu yıl?
Toplamda 45 yaşayan insan hazinemiz var, evet. Ve 2008 yılından beri devam ettiğimiz bir program bu. Kültür Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü somut olmayan kültürel mirasla ilgileniyor. İcracı birim. Ve onlar da Kültür Bakanlığı'nda bir uzmanlar komisyonu var. Çeşitli üniversitedeki akademisyenler ve uzmanlar karar veriyor. Ben de şansım o uzmanlar kurulundayım. Ve önce il müdürlüklerinden başvurular geliyor. İl müdürlükleri bakanlığa yolluyor. Bakanlık Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve başkanlığında uzmanlar komisyonunu sunuyor. Uzmanlar komisyonunun kabul ettiği üyeler bakanlığa tekrar onay için gidiyor. Ve en sonunda devletin en üst kademesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ödülleri takdim ediliyor. Dolayısıyla böyle çok sahadan gerçek insanların devletin en üst kademesiyle tanıştığı çok özel bir program. Ben o açıdan da çok değerli buluyorum Yaşayan İnsan Hazineleri programını.
Evet, daha öncesinde 2018 yılında yine bir 25 kişilik Yaşayan İnsan Hazinesi daha Sayın Cumhurbaşkanımızla karşılaşma ve ondan ödül alma şerefine nail oldular, öyle değil mi?
Kesinlikle bu çok önemli bir şey. Çünkü daha önce bu somut olmayan kültürel miras dediğimiz şey çok ne olduğu da anlaşılmayan, hani somut mu? Peki görünmüyorsa aslında bunları görüyoruz, neden somut diyorsunuz diye çok karşılaştığımız sorular. Bunları çok somutlaştırıyor Yaşayan İnsan Hazinesi programı ve canlı kanlı bu ustanın değerlerini, ustanın emeğini gösteren, görünür kılan bir program. Zaten somut olmayan kültürel miras sözleşmesi de şeyi hedefliyor. Yani biz ne kadar insanın yaptığı o değerli kültürel birikimi kuşaklar arası aktarabilirsek o kadar başarılı sayıyoruz kendimizi. Sözleşmenin ana hedeflerinden biri bu. Kuşaklar arası aktarım. Dolayısıyla bunun en üstün değeri taşıyan insanların devletin en üst kademesinde görünür olması hakikaten çok önemli
çok
bir
kıymetli,
şey.
Evet.
Çok kıymetli.
Hani dediniz ya, somut olmayan kültürel miras pek anlaşılmıyor diye. Biz biraz anlaşılır kılabilir miyiz? Biraz anlatır mısınız bize, nedir somut olmayan kültürel
bu
miras?
Bu takdir edersiniz çok fazla bu soruyla muhatap oluyoruz. Çünkü somut değil. Yani diyorlar ki mesela Türk kahvesi somut olmayan kültürel miras temsili listesinde.
İçmiyor muyuz?
Ama içmiyor muyuz? Görmüyor muyuz? İşte fincanımız görünmüyor
muyuz?
Mu? Kahvemizin tadı bilinmiyor mu diyorlar. Hayır, elbette biliniyor. Ve onları koruyabiliriz. Mesela fincanı koruyabiliriz, kahveyi koruyabiliriz, kahvenin çekilme oranını koruyabiliriz. Ama göz ardı ettiğimiz bir şey var. Bazen şunu koruyamıyoruz. Bir kız istemeye gittiğinizde kahve içilir.
Tabii.
Ne denir? Kahvesi içildi. Yani sözü kesildi denir. Ya da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır denir. İşte o somut olmayan dediğimiz şey daha çok bu hatır, bu bağlam. Yani o tuzlu kahve belki ya da kahveyle ilgili söylediğimiz maniler, türküler, kahveyi kavururken birbirimizle yaptığımız sohbet. İşte bu somut olmayan taraf.
Evet, o kahve kavurma hikayesi hep türkülere de konu olmuştur,
evet,
değil mi? Öyle bir türkümüz bile var.
Aynen. Dolayısıyla bu somut olmayan kültürel mirası korumak yanmadığı için, yani yanınca da böyle dumanları çıkmadığı için ya da yıkıldığı zaman betonarme bir bina yıkılır, görürsünüz yıkıntılarını.
Evet.
Ya da orman yangını olur, canınız yanar, yanmıştır, küllerini görürsünüz. Ama somut olmayan miras ortadan kalktığında siz onu göremiyorsunuz, kaybolduğunu.
Evet,
ve o zaman bir kimliksizleşme duygusu oluyor toplumda. Bu nedenle çok önemsiyoruz bir somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını. İşte bu ustalarımız da, yaşayan insan hazinelerimiz de bu aktarımın garantisi gibiler. Yani onlar olmasa gelecek kuşaklar belki bilmeyecekler. Çünkü kaybolup gidiyor. Telkari. gençler ilgilenmiyor artık bu böyle biraz daha hani ne bileyim Çin'den gelen harika bir kolyeyi takmak istiyor pırıl pırıl. Ama telkariyle uğraşmak istemiyor artık gençler.
Evet, ne yapımında uğraşmak ne yapımında, istiyor ne takmaya ne takmakta değer verip de uğraşıyor.
Dolayısıyla yavaş yavaş yok oluyor. Hayatımızdan çıkıyor. Ya da işte bir varmış bir yokmuş diye böyle bir masala başlayan ninelerimiz hayatımızdan gidince biz bir varmış bir yokmuş masallarımızı da kaybediyoruz. E ne oluyor masallarımızı kaybedince? Bir boşluk duygusu. Kimliksiz, aidiyetsiz ve küreselleşmenin bize hazır sunduğu paketlerin içinde kendimize yer arıyoruz.
Ben bunda küçük bir örnek müsaadenizle vereyim. Çocuklar hikaye anlatacaklar. Öğretmenleri ödev veriyor. Tam masala geleceğim bu noktada. Hadi bir hikaye anlatın. İşte hikayede resimler verilmiş kağıt üzerinde. Bu resimlerden gördüğünüz kadarıyla bir hikaye yazın. Çocuk aynen şöyle başlıyor hikayeye. Bir gün bir ev varmış. Yani orada ev resmini görüyor. Yani hiçbir zaman bir varmış, bir yokmuş. Develer tellal iken, püreler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken diye bir giriş yok. Bir gün bir ev varmış. Giriş böyle. Hani kayboluyor dediniz ya, ona olan üzüntümü dile getirmek için.
Yani renkler soluyor. Evet. Zenginliklerimiz yavaş yavaş gidiyor. Çok değerli bir hazinemiz var. Biz kültürel olarak çok zengin bir milletiz. Çok altyapımız gerçekten çok yüzyıllara, bin yıllara dayanıyor. Dolayısıyla birikim çok fazla. Ama küreselleşme dediğimiz böyle bir takım dünyada olan olaylar yüzünden derece derece azalıyor bizim. Günden güne kaybediyoruz bütün bunları. Ama ne kadar çok korursak o kadar gelecek kuşaklar bundan faydalanır diye uğraşıyoruz.
Evet, çok haklısınız. Yaşayan insan hazinelerine gelirsek onların kendileri bir hazine aynı zamanda ama yaptıkları iş de aslında bir hazine. Dediniz ya telkari. O ortaya çıkan ürün de bir hazine ama o ürünü gerçekleştiren o maharetli eller de bir hazine. Biz o hazineye nasıl ulaştık? Nasıl o kişileri biriktirdiniz?
Şimdi yaşayan insan hazinesi olmanın belirli ölçütleri var. Aslında programın başından itibaren anlatmam gerekiyor biraz size. 1994 yılında Kore'de bir program var yaşayan insan hazineleriyle ilgili. Bu daha sonra UNESCO'nun uluslararası sistemine entegre oluyor ve 2008 yılından itibaren de yaşayan insan hazineleri envanterleri çıkarılıyor. Nerede? Mesela Çek Cumhuriyeti, Fransa, Kore, Japonya ve Türkiye bu konuda gerçekten çok başarılı ülkeler arasında. Zaten somut olmayan kültürel miras sözleşmesinde Türkiye 178 ülke arasında 5. sırada. Yani çok görünen bir yüzümüz bu somut olmayan kültürel miras.
O kadar zengin kültürümüz
çok
var ki.
Gerçekten. Ve bu ustaları da önce alanda çalışan bizim folklor araştırmacılarımız var. Kültür Bakanlığımıza bağlı. Onlar tespit ediyorlar ve il komisyonlarına getiriyorlar. İl envanter tespit komisyonlarımız var. Ve o komisyonlar illerden de bu insan gerçekten üstün değerlere sahip. Bunun bazı kriterleri var. Onları sıralamak gerekir aslında. Mesela ustalığında 10 yıldır usta olmuş olması gerekiyor. Ya da sanatını usta-çırak ilişkisiyle öğrenmiş olması gerekiyor. Bu ustanın da bir ustası olmasını dikkate alıyoruz. Ve bilgi ve becerisini kullanmaktaki maharetinde çok üstün olması gerekiyor. Herkes demeli ki evet bu işi bu usta yapar. Bu çok önemli bir kriter bizim için. Konusunda ender bulunan bazı bilgilere sahip olması bekleniyor bu yaşayan insan hazinesi olması için bir ustanın. Ve de adanmışlığına çok dikkat ediyoruz. Yani bunu kaç yıldır yapıyor? Ne kadar adanmış bu mesleğe? Bunu yarı zamanlı bir iş olarak mı yapıyor yoksa bütün ömrünü buna mı vakfetmiş? Kolay değil, değil yaşayan insan hazinesi olmak gerçekten. Çok seçilmiş bir topluluk bu. 45 kişi hakikaten kendi ustalıklarında çok mahirler. Bir de geliştirmeye açıklar mı bunu? Yani çok kapalı, çok böyle olduğu
ustamdan
yerde.
Ustamdan ben bunu öğrendim, bunu yaparım. Başka hani, bir şey yapmam mı?
Zaten gerçek usta bir süre sonra kendi ustalığını gösterecek şeyler yapar. Hem bilirsiniz boynuz kulağa geçer.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir mahareti var mı bu ustanın? Buna bakıyoruz. Pek çok kriter var. Ve bu kriterlerin içinden hakikaten en gerçek olanlarını, en çevresini bu yaptığı işle bilinirliğini sağlamış olanlarını uzmanlar komisyonunda oyluyoruz, onaylıyoruz ve bakan onayına sunuyoruz ondan sonra da.
Bu işin biraz gizli tarafını anlatmanızı rica edebilir miyim? Şimdi mesela bir teyzemiz var, çok harika bir iş yapıyor ama o teyze tabii kendini gelip de ben bu işi çok iyi yapıyorum demez. Siz nasıl haber alıyorsunuz da o gizli kaynaklardan onun o işi gerçekten en iyi yapan kişi olduğunu karar veriyorsunuz?
İşte aslında demin söz ettiğim şey, o sistem öyle bir sistem. Folklor araştırmacıları var her ilde, Kültür Bakanlığı'na bağlı çalışan. Bu folklor araştırmacılarımız sürekli alanda sanatlarıyla ilgilenen ustalara bulurlar, masalları bulurlar, aşıklarla görüşürler. Yani somut olmayan kültürel mirasa ait ne varsa onlar alanda bir fiil sürekli derleme çalışması yaparlar.
Orada mı en iyi kendileri karar veriyor?
Biliniyor zaten. Siz bir yere gidersiniz. Dersiniz ki işte buralarda bir aşık var mıdır? Bize çalıp söylese, biz de dinlesek. Onlar da işaret ederler. Bu köyde değil ama yan köyde bir aşık vardır derler. Evet. Herkes bilir. Evet. Ve dolayısıyla siz ona gidersiniz. Onlar il komisyonları var. Daha sonra o illere gelir. İller bakanlığa gönderir. Bakanlık daha üst şeylere, karar mekanizmalarını işletir. Ama ince eleyip sık dokunan bir süreç bu. Yani herkes yaşayan insan hazinesi olamaz. En önemli şey burada o mesleğine gösterdiği saygı, sevgi, adanmışlığı ve bunu gelecek kuşaklara aktarma arzusu. Şimdi ustaların çoğunun şikayeti vardır. Derler ki artık çırak bulamıyoruz. Evet. Yani hakikaten gençlerin ilgisizliği önemli bir nokta bizim için. Bunun içinde güzel projeler var. Yine Kültür Bakanlığımızın bir usta bin usta projesi gibi. Hani bu tür projelerle gençlerin farkındalığını artırmaya çalışırız. Aynı zamanda yine UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun yaptığı bir takım çalışmalar var. Tüm derdimiz aslında uzmanlar olarak bu hazinenin gençler tarafından fark edilmesi, kuşaktan kuşağa aktarımının sağlanması, bu aktarım mekanlarının, bağlamlarının gün yüzüne çıkarılması, herkesin bu konuda bir fikrinin olması. Yani ne kadar değerli bir hazinemiz olduğunu fark etmeleri.
Evet, yoksa yüzyıllar sonra ne yazık ki o değerler kaybolup gidecek. Evet. Ve gençler artık telkarı yapmayacak sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet. Şimdi bir bildiri kitapçığı, daha doğrusu yaşayan insan hazinelerinin geleceğe aktarılan mirasın temsilcileri ödül töreninden bir kitapçık değerli hocamız bize ulaştırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen. Biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz? Hangi hazineler var bu kitabın içinde? Kimlere ödüller verildi?
Burada sayısız tabii ama ben en son ödül verdiklerimizden söz etmek istiyorum. Buyurun. Size. Ümmü Balyemez Hanım, Allah rahmet eylesin, 2018 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ama biz ona 2016 yılında ödül vermiştik zaten. Dolayısıyla bildi kendisine ödül verildiğini. Yani kendisinin yaşayan insan hazinesi olduğunu biliyordu. Fakat ödül törenine yetişemedi kendisi, vefat etti. Bu Ümmü Balyemez çok benim kalbime dokunan bir hanım aslında. Eşmekilim dokumacılığı.
Yaşı da bayağı var teyzemizin, evet, evet, değil mi? Hani fotoğrafta.
Evet. Görme engelli.
Kilim dokuyor.
Ve kilim dokuyor. Ve bunu bir ustadan öğrenmiş. Bunu öğrenci yetiştirmiş. Ve inanılmaz bir içgörü, inanılmaz bir zeka, inanılmaz bir farkındalık.
Evet, o renklerin kombinasyonu, evet, gerçekten
bu gerçekten teyzemize olmaz. Verdik mesela eşmekilim dokumacılığında Ümmü Balyemez'di.
Şu an çırakları var mı?
Var, yetiştirdiği öğrencileri var.
Güzel.
Orhun Güven yine bitki yetiştirme ve ağaç aşılama konusunda kendisini yaşayan insan hazinesi ödülü verildi. Bu Orhun Bey de çok ilginç. Gerçekten ağaç yetiştirmede, aşılamada çok büyük işler yapmış. Onun da kalmamış, bundan elde ettiği projeler yaparak kız çocuklarının okuması için fonlar oluşturmuş. Güzel. Şimdi neden bitki yetiştirme ve ağaç aşılama çok önemli? Biliyorsunuz eskiden çok önemli bir kültürün çok önemli bir parçasıydı ve doğayla ve evrenle bütünleştiğimizin bir göstergesiydi insan olarak. Bugün bu büyük kentlerde gökdelenlerin arasında yaşıyoruz ve doğayla insan olarak bağımız koptu. İşte Orhun Bey bütün bu doğa ile insan arasındaki ilişkiyi güçlendirecek çok önemli çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz Fidan Atmaca var. Damal bebek yapımı ile pek çok kez gündeme gelmiş Fidan Atmaca. O da Ardahan. Ve bebek yapımı konusunda çok mahir. Kendisinin bebekleri pek çok alanda biliniyor zaten. Telkari sanatında Subhi Hindi yerli bu sene.
O telkari de ne güzeldir. Ben güzel. O kadar severim evet. ki.
Mardinli bir ustamız telkari sanatında. Ebru sanatı biliyorsunuz hem de somut olmayan kültürel miras listemizde. Evet. Bizi temsil eden bir mirasımız. Ahmet Hikmet Barutçugil. Yine bu alanda ödüle layık görülmüş. Aşıklık geleneğinde Ali Rıza Ezgi. Aşıklık geleneği de somut olmayan kültürel miras listemizde.
Kars'ta mı acaba diye merak ettim. Müsaadenizle. Evet.
Evet. Kars'ta.
Doğru tahmin etmişim. Kars Arpaçay'da.
Evet. Sipsi yapım ve icrasında Halime Özke. Yine Denizli'nin Tavas ilçesi Beyağaç köyünde.
Evet zaten Denizli türküleri hep Sipsi ile hayat bulur.
Evet. Hasan Büyük Aşık, İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı konusunda çok mahir bir ustamız. 1934 doğumlu Hatay'ın Antakya ilçesi Gümüşgöze köyünde dünyaya gelmiş. Ve İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı konusunda hakikaten üstün değerlere sahip.
Hı hı, ne güzel.
Yani Hasan Sancak Kemençe yapımı. Trabzonlu tabii.
Evet.
Ödül almış. Çanakkale seramiği konusunda İsmail Bütün. Hı hı. Adem Göçer, abdallık geleneği, davul yapımı ve icrası konusunda Kırşehir Kaman.
Tabii yine. Ki.
Evet. Çini sanatı da Hamza Üstünkaya. Kütahya'da dünyaya gelmiş bir ustamız. Yine Sipsi yapım ve icrasında Mehmet Bedel. Da Burdur'un Aziziye köyünde dünyaya gelmiş bir ustamız. Maksut Koca. Feryadi Mahlaslı yine aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden bir
yine
tanesi.
Kars.
Alem ustalığında Mahmut Efeoğlu da Trabzon'da çok mahir bir ustamız yine. Bu dönemki yaşayan insan hazinelerimiz bunlar. Ama ondan önce de merhum yine Şeref Taşlıova çok dünyaca bilinen bir aşığımız. Evet. Metin Özlen Karagöz'de, Orhan Kurt rahmetli yine Karagöz'de, Taceddin Diker yine Karagöz'de, Hayri Dev Çam Düdüğü yapımı ve icrası. Bunlar hep rahmetli oldular ve pek çoğuyla görüşme şansımız oldu. Pek çoğunun işlerine ne kadar bağlı olduğunu görme şansımız oldu. Çok güzel. Daha da sayamayacağım. Pek çok ustamız var tabii. Mehmet Gürsoy hala Çinli sanatında çok önemli. Bekir Tekeli, Veli Aykut, Emine Karadayı, Yaşar Güç, Sıtkı Olçar yine merhum Çinli sanatçı.
Neşet Ertaş'ın ismini de sanki görmüştüm
Neşet
ama.
Neşet Ertaş çok önemli bizim için.
Onu da saygıyla rahmetle
onu da
analım.
Saygı ve rahmetle analım. İrfan Şahin kısmet yapımı, Celal Yılmaz, Mersiye geleneği, Mehmet Acet, Cahide Keskiner yine rahmetli oldu. Minyatür sanatçımız. İslam Seçen, kitap sanatları. Salih Balak Babalar, Sedef Kakma sanatı. Muammer Semih İrteş, kalem işi. Ahmet Yaşar, Kocataş, keçecilik. İsmail Nar, aşıklık. Osman Efendioğlu, atma türkü geleneği. Bir de çok ilginç sevdiğim Macehel Yaşlılar Korosu. Çok
evet.
sesli polifonik
bir
şarkı söyleme geleneği. Yine Fuat Başar, Ebru Sanatı, Uğur Derman, Hasan Çelebi ve Mahmut Sür gibi pek çok ustamız var.
O koro
var.
Nasıl bulunmuş, keşfedilmiş diyeyim daha
ben,
doğrusu.
Ben o hikayeye çok vakıf değilim ama zaten o gördünüz mü bilmiyorum, hiç izlediniz mi bu koroyu?
Yok, hayır.
Son derece sempatik bir yaşlılar korosu. Kendini
çok sesli müzik
çok
icra ediyor.
Çok sesli müzik icra ediyorlar. Dardvin Camili'nin
selam
yaşlılar
olsun oradaki
korosu.
Koroda görev yapan tüm değerli teyzelerimize, amcalarımıza. Gerçekten aslında helal olsun demek lazım. Yani bugünlere bu geleneklerimizi taşımışlar ve sizin gibi değerli hocalarımız da onların peşinden koşuyorsunuz ve onları gerçekten işte yeni nesillere, gençlere tanıtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla siz de uzun zamandır bireysel olarak bu alanda çalışmalar yürütüyorsunuz.
Evet, ben de halk bilimciyim. Profesyonel olarak yani mesleğim halk bilimcilik, yani akademisyenim. Dolayısıyla her zaman bu tür kültürel unsurlar önemli ama onun dışında somut olmayan kültürel miras uzmanıyım ben. hem Kültür Bakanlığı hem de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda çeşitli yerlerde temsil etme şansım oluyor o yüzden ve görme şansım oluyor. Ama bu yaşayan insan hazinelerin bence en güzel kısmı. Sözleşme diyor ki bize, bu 2003 somut olmayan kültürel miras sözleşmesi, insan, birey ve topluluk en önemli şeydir. Yani siz insana değer vermezseniz, insan o yaptığı işi yapmaktan vazgeçerse, istediğiniz kadar devlet olarak koruyun, belediye olarak koruyun, üniversite olarak koruyun, bir işe yaramaz. Dolayısıyla öncelik insandadır ve ustalıktadır. Yani bu sözleşmenin kalbi insandır. Yani insandan böyle yayılır ve kuşaklar arası aktarımı teşvik eder. Ve doğayla ilişki kurmayı, evrenle ilişki kurmayı, işte sözlü kültürle ilişkiyi devam ettirmeyi, gösteri sanatlarıyla ilişkiyi devam ettirmeyi, toplumsal uygulamaları devam ettirmeyi çok önceler. Bu Yaşayan İnsan Hazineleri Envanter Programı da bu nedenle son derece kıymetli. Çünkü odağında direkt insan var. Siz baktığınızda İnsanı görüyorsunuz, onun gözünün içine bakma şansınız oluyor. Onun kalbi nasıl atıyor o yaptığı işle ilgili. Gece uyuyor, onu rüyasında görüyor, sabah kalkıyor, yapıyor. Böyle bir adanmışlığı var.
Bir aman sözcüğü yok, çıkmıyor dillerinden
yok,
değil mi?
İşte bu çok kıymetli. Bir de en önemli şeylerden bir tanesi de bunun devletin en üst düzeyinde bu derece kabul görmesi.
Evet. Ne kadar mutlu olmuşlardır.
Evet, o gün Cumhurbaşkanımızın elinden ödül alırken bu topluluk, insan hazinelerimiz, baktım ve gerçekten gözlerim yaşardı. O kadar gerçek bir tabloydu ki. Hani böyle bazen bir şeyler yaparız ve onu sadece protokol görür. Onu yaparız sadece işte üniversitede birkaç kişi bilir. Ben akademisyenin bir makale yazarım ancak 5 kişi okur, 6.sı anlamaz, değil mi? Öyle değil işte. Orada gördüğüm tablo çok gerçek.
Gerçekten
de yani
yaşayan.
Anadolu'nun her yerinden evet, gelmiş yaşayan insan hazineleri. Hepsi böyle bir kutunun içinde gibi. O kadar hoş bir tabloydu ki hakikaten.
Hepsine selam olsun. Hepsini ellerinden öpüyoruz.
Saygıyla, sevgiyle. Ve uzun yıllar inşallah sağlıkla, afiyetle bize bu mesleklerini icra ederler.
Ve yetiştirdiği çıraklar da şükürsüz, gelecek nesillere örnek olur.
İnşallah.
O temenniyi dileyelim. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Hem bu alanda bilgi verdiğiniz hem de bu alandaki çalışmalarınızdan ötürü kolaylıklar diliyoruz. Devamı gelecek mi bu sistemin diyeyim?
Evet, bu sistem Türkiye'de başarılı olduğumuz bir sistem. Şüphesiz Kültür Bakanlığımızın da takdirindedir. Ama devam edecek.
Devamı gelecek. Ne güzel. Nice nice yaşayan insan hazinesini biz de buradan mikrofonlar aracılığıyla tüm dünyaya duyurmak temennisiyle çok teşekkür ediyoruz değerli
hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Evrim Ölçer Özünel bizlerle birlikteydi. Yaşayan insan hazinelerini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Ander kalsın sevdalı alacakça dumuzu. Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, alacakça dumuzu.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldin.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Haklarımız köşemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik yükümlülüğünü konuşacağız. Değerli hocam, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik yükümlülüğü var mı?
Evet, şimdi isterseniz bu soruya cevap vermeden önce ülkemizde, geleneklerimizde işte askerliğin ne kadar önem atfedildiğini, askerliğini yapmayana kız vermeyiz denir biliyorsunuz.
Evet.
Askerlik tabii hem milli birlik bütünlüğümüz açısından hem maneviyat açısından ülkeye bağlılığın sağlanması açısından önemli görevlerden birisi, kutsal görevlerden birisi. Hem ülke içinde hem ülke dışında birlik ve bütünlüğümüzü sağlayan, bizlerin güvenliğini sağlayan askerlerimize, Mehmetçiklerimize, tüm kolluk güçlerimize de buradan selamlar yolluyoruz.
Gidiyor.
Onlar sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi tabii askerlik önemli bir vecibe, özellikle Türk yasalarımız açısından önemli bir görev. Tabii yurt dışına giden, yurt dışında çalışan, yurt dışında eğitim gören ya da yurt dışında bulundukları ülkelerin vatandaşlığını kazanmış olan kişilerin askerlik durumları ne olacak diye bir soru ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu konuda hem ulusal hem de uluslararası karşılıklılık esası doğrultusunda birçok düzenleme var. Bugün onlar üzerinden biraz dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. Örneğin vatandaşlık değiştirme kararı verirken ya da örneğin Türk vatandaşından çıkma kararı verirken en önemli konulardan birisi askerlik hizmeti ne olacak? Hmm. Askerlik yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Ya da burada askerlik yaptım. Yani Türkiye'de askerlik yaptım.
Yurt dışına
gittim. Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da çalışıyorum, yerleştim. Eğitim imkanlarından yararlanıyorum. Acaba orada askerlik yapacak
Yeniden
mıyım?
Yeniden yapacak.
Evet, bunlar önemli sorular. Biz bunu şöyle ayırmamız lazım. Örneğin doğumla veya kanuni rüşt yaşı, yani 18 yaşını doldurduktan sonra ikamet etmek amacıyla yurt dışına çıkan kişiler 38 yaşına kadar diğer ülke vatandaşlığını kazanan ve bu işlemleri bitiren kişiler 1992 yılında yapılan bir düzenleme ile ve buna bağlı olarak da yine bir yıl sonra hemen bir Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldı. Bu Bakanlar Kurulu kararıyla bu vatandaşlarımızın işlemleri düzenleniyor. Öyle ki örneğin askerlik şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, askerliklerin yurt dışında yaşayanlar 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar askerliklerini erteleyebiliyorlar. Yani Türkiye'de Türk vatandaşlığı devam eden ancak yurt dışında işte eğitim, çalışma ve benzeri sebeplerle ikamet hakkı edinmiş olsalar bile 38 yaşına kadar, 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar askerliklerini erteletebiliyorlar. Tabii bu askerlik hizmeti kabul edilen ülkelerin tabiyetinde bulunan, yani yine somutlaştıralım bir örnekle. Örneğin Fransa'da veya Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın o ülkede yerine getirdikleri fiili askerlik hizmeti nedeniyle Türkiye'de askerlik hizmetinden muafiyet hakkı getirilmiştir. Hı hı. Yine somutlaştıralım. Örneğin Alman vatandaşlığını kazanmış olan bir Türk vatandaşı bulunduğu ülkede, Almanya'da Alman yasalarına göre eğer orada işte askerlik farklı şekillerde yapılabiliyor. Fiilen muvazzaf asker dediğimiz, yani asker olarak da yapılabiliyor. Ya da sosyal eğitim, sağlık kurumlarında askerlik süresi boyunca da çalışarak askerlik yapılabiliyor. Hı hı. Her ikisini de kapsayacak şekilde eğer Almanya'da askerlik görevini yerine getirmiş ise vatandaşımız, Türkiye artık onun Türkiye'ye döndüğünde ya da geldiğinde yeniden askerlik yapmasına gerek kalmadan o muafiyeti bu vatandaşlarımıza sağlıyor. Özellikle Batı Avrupa'da ülkelerde işçi olarak yerleşmiş olan Türk vatandaşları başka bir ülke vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar askerlik hizmetlerini 38 yaşına kadar tecil ettirme imkanına sahipler. Yani eğer bulundukları ülkede herhangi bir askerlik görevi, fiili askerlik görevi yapmamışlar ise Türkiye'deki askerlik görevleri, askerlik ödevleri daha doğrusu yükümlülükleri devam ediyor. Ta ki 38 yaşına kadar bunu tecil ettirebiliyorlar. Yani erteleyebiliyorlar. Mesela Almanya'da askere alınma çağı 18 yaşla 23 yaş arasında değişiyor ve bu 18 yaş 23 yaş arasında yer alan Alman vatandaşları bir askerlik kurumunda askerlik yapabilecekleri gibi sosyal kurumlarda da askerlik görevlerini yapabiliyorlar. Bu yaşlar arasında askere çağrılan kişiler geçerli bir mazeretleri olması durumunda askerliklerini orada da aynı şekilde nasıl Türkiye'de erteletebiliyorlarsa Almanya'da da erteletebiliyorlar. Ancak Alman vatandaşlığını kazanmış Türk vatandaşı 25 yaşın sonuna kadar askerliğe çağrılabiliyor. Yani Almanya'da hani dedik ya 18-25 arası, o 25 yaşına kadar vatandaşlarımız askere çağrılabilecekler. Şimdi burada önemli olan askerlik mevzuatı konusunda Almanya ile Türkiye arasında aslında karşılıklı askerlik hizmetlerini düzenleyen bir anlaşma yok. Yani bir fiili durum var ama mütekabiliyet esası dediğimiz yok. Yani uluslararası hukukta karşılıklılık esası dediğimiz bir sistem yok. Ancak Her iki ülke arasında da uzun süreden beri artık temayül haline gelmiş, uygulama birliği haline gelmiş bir uygulama var. O da karşılıklı askerlik hizmetlerini tanıyor her ülkede. Yani Türkiye'de yapmışsa Almanya'da muaf, Almanya'da askerlik görevini yerine getirmişse Türkiye'de askerlik görevinden muafiyet olacak. Yani askerliğini yapmış sayılacaklar. Türkiye, Almanya'da silahlı veya ihtiyaç fazlası olduklarından dolayı sivil kurum ve kuruluşlarda görevlendirilen ve bu nedenle de askerliklerini tamamlayanların askerliğini kabul etmiş sayıyorlar. Ve biz bunlara çifte vatandaş diyoruz zaten. Bunlar aynı zamanda Türkiye'de askerlik yapmaktan muaf hale geliyorlar.
Evet, Almanya için konuştuk ama diğer Avrupa Birliği ülkeleri için de yine bu muafiyet söz konusu mu?
Şimdi tabii Almanya'da en çok yoğun bulunduğumuz vatandaşlarımız Almanya'da. Almanya ile bile bir karşılıklılık esasına dayanan bir askerlik hizmetine ilişkin bir anlaşma yapmamışız. Evet. Bu çerçevede diğer birlik üyesi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız için de yine aynı şey geçerli. Aslında Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın askerlik hizmetleriyle ilgili hususların tamamı aslında birlik üyesi. Diğer ülkelerde de Türkiye açısından yalnız geçerli. Yani diğer taraftan neden Türkiye açısından diyorum. Her ülkenin kendi mevzuatı, askerlik mevzuatı kendi içerisinde değişik olduğu için bu nedenle ortak bir metin ya da ortak bir anlaşma söz konusu değil. Şimdi burada aslında önemli konulardan bir tanesi şu. Örneğin Türk vatandaşlığını kaybeden kişi veya Türk vatandaşlığından çıkan kişi askerliğini yapmadan çıktı. Türk vatandaşlığını kaybetti. Bu takdirde örneğin Türk vatandaşlığından ayrılıp Alman vatandaşı olan ancak sonradan tekrar Türk vatandaşlığına dönen kişi olabilir. Almanya tarafından vatandaşlıktan çıkartılmış olabilir. İşte karıştığı bir takım olaylar, güvenlik işte veya asayiş olaylarına katıldığı için Almanya tarafından sınır dışı edilmiş olabilir veya vatandaşlığını kaybettirilmiş olabilir. O takdirde o vatandaş Türk vatandaşlığına tekrar geri dönüyor. İşte Türk vatandaşlığına geçen kişinin askerlik işlemleri kaldığı yerden, yani ilk Türk vatandaşlığından çıktığı ya da kaybettirildiği tarihten başlayarak tekrar aynen devam eder. Yani Türkiye'ye döndüklerinde ve Türk vatandaşlığını tekrar kazandıklarında askerlik hizmetini yerine getirmeleri gerekir.
Peki yaşı uygun olmazsa ne olacak?
Evet. O önemli. Şimdi tabii yaşıyla ilgili Türkiye'de örneğin işte yoklamadan düşme dediğimiz bir yaş vardır. İşte o yaşa kadar siz özellikle yoklama yapılır. Neden yapılır? Olası ulusumuzun güvenliğiyle ilgili tehlikeli bir durum ortaya çıktığında asker açığını kapatmak için bizim yedek dediğimiz ya da yoklama yapılan kişiler de askerliğe davet edilebilir. Yine bu kapsamda Türkiye'ye dönen kişiler de aynı yönteme tabi olarak yükümlülükleri, askerlik yükümlülükleri devam edecek. Örneğin şimdi yurt dışında bir ülkede askerlik görevini örneğin Almanya'da tam süreli olarak yapıldığında Türkiye'de de bu aynen geçerli olacak. Bununla birlikte Alman hükümeti her yıl yeniden bir döviz meblağı belirleyerek bizde olduğu gibi 3 haftalık, haftalık temel eğitim yapanları askerlik görevini yapmış sayılmakta. Bu aynen Türkiye'de de var zaten biliyorsunuz. Yani bizim bedelli askerlik ya da dövizli askerlik dediğimiz halk arasında bilinen adıyla Türkiye'de yapılmış ise Almanya'da geçerli. Almanya'da yapılmış ise Türkiye'de de geçerli. Yalnız örneğin Alman vatandaşlığını kazanmış bir kişi Türkiye'de 3 haftalık 21 günlük bedelli askerliğini yaptıktan sonra bulunduğu ülkede askerlik 3 haftadan değil de bedelli askerlik diyelim 4 haftaysa veya işte bunun süresi 1 yılsa o 3 haftalık süre düşüyor.
Geri kalanını,
yine bulunduğu ülkede yapmak zorunda. Evet. Bu önemli bir ayrım. Diğer taraftan Alman vatandaşlığına geçen 20 yaşındaki bir Türk gencinin askerlik yapmadan Türk vatandaşlığından çıkmış olması bu gencin Almanya'da mutlaka silahlı veya sivil askerlik hizmetine çağrılacağı anlamına gelmiyor. Yani 20 yaşını doldurmadan Türk vatandaşlığından çıktı ve Almanya'ya yerleşti. Almanya'da hani 18 yaş ile 25 yaş arası askerliğe çağrılabilir diyorduk ya. İllaki oraya gittiğinde askerliğe çağrılacak diye bir şey yok. Yani böyle bir zorunluluk yok. Çağrılabilir, çağrılmaya da bilir. Alman vatandaşı olan yabancı gençleri Almanya takip etmiyor aslında çok fazla. Askerlik açısından takip etmiyor. Ve bazen de askerlik görevine çağırmadığı görülüyor. Ancak Alman vatandaşlığına geçen bir Türk genci yaşı uygunsa ve herhangi bir nedenle askerlik hizmetini yapmak isterse Alman makamlarına başvurarak ben askerliğimi yapmak istiyorum da diyebiliyor. Yani orada bu askerliği yerine getirebiliyor. Doğumla Türk vatandaşı olup da örneğin İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar, mavi kartlılar. Bu kişiler de eş ve çocukları ve reşit olmayan çocukları Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerliğini yapma yükümlülüğüne aynen sahiptir. Yani sonuç, ez cümle diyelim, biz hukukçular son cümle deriz. Eğer mavi kartlıysa vatandaşlarımızın çocuklarının aynen erkek çocuklarının diyelim özellikle aynen Türkiye'de askerlik görevi neyse bunun da yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar. Yani mavi kartlılar için herhangi bir ayrıcalıklı durum öngörülmemiştir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün haklarımız köşemizde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik yükümlülüğünü konuştuk. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin haklarımız köşemizde stüdyo konuğumuzdu. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.